Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Uyarı, bu podcast'te bahsi geçenler kimileri için tetikleyici olabilir. Feminizm denince aklınıza ne geliyor? Beni umutla, enerjiyle dolduran bir kelime bu. Bizi eksilten şeylere tutunmamanın, sessiz sedasız yollarının yanı sıra yüksek sesle reddetme ve başkaldırma eylemlerini akla getiriyor. Daha katlanılabilir dünyalar için verilen mücadelede karşı koymuş, karşılık vermiş, hayatlarını, yuvalarını, ilişkilerini tehlikeye atmış kadınları akla getiriyor. Yazılmış, lime lime oluncaya dek okunmuş, yıpranmış kitapları, bir şeyi, bir hissi, bir haksızlık duygusunu kelimelere döken kitapları, bize kelimeleri vererek devam etme gücünü de vermiş olan kitapları akla getiriyor. Feminizm, birbirimizi nasıl bulduğumuzdur. Tek bir kelime de bunca tarih, onun yükü de az değildir diyor Sara Ahmet, Feminist Bir Yaşam Sürmek isimli kitabının giriş yazısında. Bugün feminist yayıncılığı konuşacağımız konuklarım Gül Dünya Yayınları'ndan Ayşe Düzkan ve Mehtap Doğan. Hoş geldiniz Mehtap ve Ayşe, nasılsınız?
Merhaba, hoş bulduk.
İyi, sağ olun, merhaba.
Öncelikle sizlerin yayıncılıkla yollarınızın nasıl kesiştiğini, o günden bugüne neler yaptığınızı kısaca anlatmanızı isteyeceğim. Böylece hem dinleyiciler sizleri tanırlar hem de hangi ses Ayşe'nin, hangi ses Mehtap'ın sesi bu da kafalarda oturuşmaya başlamış olur diye düşündüm. Sizdeyim.
Ben Ayşe, ben 80 sonrası Türkiye'deki ikinci feminist dalganın işte ikinci kuşağı sayılıyorum ama ikinci kuşakla ilk kuşak arasında birkaç yaş fark var ya da en fazla 5-6 yaş fark var ve katılım açısından da bir sene, iki sene falan var. Aslında Türkiye'de feministlerin o dönemdeki ilk faaliyeti bir yayın nevi çevresinde, kadın çevresi yayınları. O da bir kolektif şeklinde örgütleniyor. Benim de ilk yayıncılık deneyimim onun işte sonuna yetişip ucundan tutmak, düzeltme yapmak falan şeklinde oldu. Sonra ilk daha kalabalık toplantılar yapma imkanında o yayın evinin kitap kulübü, çünkü darbe sonrası ortam yayın evinin kitap kulübü diye yapabildik. Sonra o yayın evi devam etmedi. Biz başka şey dergiler çıkarttık falan. Sonra Pazartesi dergisini çıkaran vakıf ve o ekipten bir grup kadın bir yayın evi kuralım dedik. Arada ama bir yayın evi daha var. Arada Ayizi yayın evi var. Ankara'da, Aksubar'ın da dahil olduğu bir yayın evi var ama onlar şimdi faaliyetlerini durdurdular. Yani böyle dersek 3. yayın evi Gül Dünya. Adlı adınca kendini feminist olarak tanımlayan ama şöyle bir haksızlık olmasın, başka yayın evlerinde birçok önemli feminist kitapta yayınlandı, programlarında önemli feminist kitapları yer veren yayın evleri var.
Ben de Mehtap. Ben de aslında çeşitli gazetelerde, dergilerde, TV kanallarında çalıştım. Yani basın sadece radyo kısmında bulunmadım. Ya uluslararası ilişkiler mezunuyum ama hep hayalim basında çalışmaktı. Ama çevrem, işte ailem, öğretmenlerim tarafından daha geçerli bir meslek diye uluslararası ilişkilere yönlendirildim. Ama daha öğrenciyken koşa koşa bir yerel basının kapısını çalıp iş istedim. O dönemde işte basında, daha doğrusu kültür sanat alanında çalışmak istiyordum ve o alanda açık olmadığı için ekonomiye alındım. Uzun yıllar işte basın sektöründe çalıştım. Sonra İstanbul basında bayağı çalıştım. Daha sonra da çeşitli PR ajanslarında basın direktörlüğü ya da basın danışmanlığı yapmaya başladım. Benim aslında yayın evleriyle ilişkim bu süreçlerde başladı. Sonra kendi ajansımı kurdum. Hem çalıştığım diğer ajanslarda hem de kendi ajansımda işte Can Yayınları, Remzi Kitabevi gibi yayın evleriyle çalışmaya başladım. Bu süreçte de Can Dündar, Ayşe Kulen, Yekta Kopan, Ayfer Tunç, Kıran Desai, Semih Gümüş gibi pek çok değerli ismin kitap çalışmalarında danışman olarak yer aldım. Ama feminist yayınlarla ilişkilenmem, örgütlenmemden, yani daha doğrusu kendime feminist demeye başlamamdan ve bunun üzerine örgütlenmemden sonra oldu. O süreçte işte Ayşe'yi basından dolayı ben tanıyordum. Yani feminist bir gazeteci olduğunu biliyordum ama kişisel bir ilişkimiz yoktu. Ayşe'yle tanıştık ve benim İstanbul'dan ayrılıp İzmir'de bir kasabaya yerleştiğim bir süreçte de Gül Dünya yayınları ile ilgili çalışmaya başladım. Basın çalışmalarını yürütüyorum Gül Dünya'nın. Ama onun dışında da Sosyalist Feminist Kolektif'in üyesiydim ve çıkardığımız feminist bir yayın vardı, Feminist Politika adında. O derginin çalışmalarında bulundum. Bu da zaten ilerleyen süreçlerde biraz onlardan da bahsetmek isterim açıkçası. Benim de yayınlarla ilişkilenmem, yayın evleriyle ilişkilenmem böyle oldu.
Seninle Mehtap mailleşmeye başladığımızda işte feminist yayıncılıktan konuşuruz demiştik. Üçümüzün yaptığı ön görüşmede de bu bölümün adını feminist yayıncılık koyarız dedik, koyduk. Peki feminist yayıncılık dediğimizde dinleyicilerimiz ne düşünmeliler diye sormak istiyorum. Çeşitli yayın evlerinden Ayşe de bahsetti. Nasıl kitaplar çıkıyor, nasıl yayınlar çıkıyor, nasıl feminist oluyor bu yayınlar? Ne düşünmeli dinleyiciler?
Yani ben şunu da söyleyeyim. Benim de daha önce hem ana akım medyada hem alternatif medyada deneyim var. İşte iki tane önemli feminist yayında bulundum. Bir tanesi Feminist Dergisi. İlk adı feminist olan dergi. Bir de işte çoğunun bildiği Pazartesi dergisi. Ama aynı zamanda geçim için çok çevirmenlik yaptım, düzeltmenlik yaptım. Yayın evlerine iş yaptım. Böyle bir deneyimim vardı. O deneyiminden gördüğüm şu var. Sadece yayınlanan kitaplar değil. O yayınlanmanın o süreç de çok önemli. Bizim açımızdan neyi feminist olduğu ile ilgili. Bugün şöyle bir algı var. Feminist kitap işte akademide üretilmiş feminist metinlerin bir araya gelmesidir ya da böyle bir şeydir diye. Biz biraz daha geniş tutuyoruz. Kadınların güçlenme hikayelerini, edebiyat çok önemli. Zaten roman belki de kadınların başlattığı bir tür. Yani ilk romanlar kadınlar tarafından yazılmış. Kadınlar daha çok okuyor. Bunun çok önemli olduğunu biliyoruz, düşünüyoruz. Ben kendi adıma iki feminist romanı okuyarak aynı yazarın, Marilyn French'in Kadınlara Mahsusunu ve Kanayan Yüreklerini okuyarak evet ya ben de feministmişim dedim. Halbuki ondan önce Simone de Beauvoir falan epeyce teori okumuştum yani. Bu deneyimi biliyoruz. Dolayısıyla zaman zaman teori de basıyoruz. Zaman zaman başka ülkelerden pratikler de yayınlıyoruz. Zaman zaman bazı alanlarda öne çıkmış kadınların, mesela ilk kitabımız Yoko Ono'nun hem kendi çizimlerinin hem dörtlüklerinin yer aldığı kitabıydı. Gençler ve küçüklerin yani 18 yaş altının da ilgisini çekebilecek kitaplar da yayınlıyoruz. Çünkü ağaç yaş gene eğilir. Aynı zamanda orada alternatif oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Biz küresel güneye ve küresel doğuya çok önem veriyoruz. Yani bizde Arap yazarlar var. İşte ne bileyim ilk kitabı biz. Bir Japon yazarın kitabı. Her ne kadar Amerikan kültürünün önemli bir parçası olsa da yok onu. Güney Asya feminizmleri diye çok değer verdiğimiz, maalesef aynı ilgiyi görmeyen, bizim verdiğimiz kadar değer kadar ilgi görmeyen ama o bölgedeki feminist pratikleri aktaran bir kitap var. Yani böyle bir şey var. Feminizmin sadece batılı bir şey olduğuna, batı yaşam tarzı gibi bir şey olması gerektiğine dair feministlerin de bir kısmının dahil olduğu bir muhalif topluluktaki inançla aramız yok. Bir de şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Karar süreçlerini mail üzerinden de olsa kolektif biçimde almaya çalışıyoruz. Yani bir kitaba karar verirken Mehtap'ın da, muhasebecimiz Sevda'nın da, işte dağıtımdan sorumlu olan Arzu'nun da, sosyal medyamızı tutan arkadaşların da, herkesin bulunduğu bir grupta karar vermeye çalışıyoruz. Herkes kendi açısından ne olduğunu, bu kitap iyi mi olur, kötü mü olur ona karar veriyor. Herkese hemen hemen bir ödeme yapmaya çalışıyoruz. Ücretsiz iş yaptırmamaya çalışıyoruz kimseye. Şey bile olsa, ücretsiz bir iş bile olsa işte kitap hediye etmeye çalışıyoruz. Yani standta duruyor, hiç şey olmayacaksa bile kitap hediye etmeye çalışıyoruz mutlaka. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum ben. Okurlarımızdan aldığımız şeyler çok önemli bizim. Geri bildirimler çok önemli. Onlara çok değer veriyoruz. Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
Ben de ekleme yapabilirim bu konuda. Şimdi bana mesela Gül Dünya ile çalışmaya başladığım süreçte en iyi gelen şeylerden birisi şuydu. Belki başka yerlerle çalışsam çok daha büyük kazançlar sağlayabilirdim yaptığım iş üzerinden. Ama burada mesela zaman zaman ya ben o kadar çok emeğimi başka yerlerde heba ettim ki yani çok fazla gönüllü iş yaptım, sorumluluk aldım falan. Ama hani bir teşekkür bile doğru düzgün edilmeyen çabalarım oldu diyeyim. Ve bu da kendi emeğimin ne kadar değersizleştirdiğimi gösteren bir şey oldu bir zaman sonra. Mesela Gül Dünya'da gerçekten isteyerek işler yapmak istiyorum. Yani hani verseler gerçekten hayır demeyeceğim işler ama en ufak bir şeyde ya bu senin alanın değil biz bunu yaparız falan deniliyor. Yani bu şu, yani bunu kendi açımdan söylemiyorum. Bu kadınların emeğinin değerli olduğunu görmesi açısından önemli bir çalışma biçimi diye düşünüyorum. Yaptığın işin bir değeri var, bir karşılığı var. Küçücük de olsa yani hani yapabildiğimiz bu deyip bir şeyin ya bu madde olmayabilir, kitap da olabilir bu. Hani bir teşekkür de olabilir ama orada sizin emeğinizin hiç sayılmadığını görmek bana çok değerli geliyor. Çünkü ben gerçekten bir sürü sektörde çalıştım. Bir sürü yere gönüllü iş yaptım. Bu çok kıymetli geliyor bana. İkincisi şöyle bir durum var. Feminist kitaplar satan yayın evleriyle feminist yayın evi aynı şey değil aslında bence. İkisi arasında farklar var. Şimdi her ne kadar feminist hareket güçlenmiş olsa da kadınların üretmesi, yazması, yazmaya yönlendirilmesi, onlarla ilgili feminist bir dile, bakış açısına sahip kitapların çoğalması gene bence mücadelenin güçlenmesi açısından da çok önemli. Bir de yani ben bunu da bir eylem alanı alanı gibi görüyorum. Yani işte kadınlarla ilgili yazıların, feminist bakış açısına sahip yazıların çoğalması, kadınların yazmaya teşvik edilmesi, onların üretimlerin çoğaltılması, bunların konuşulması, dinlenmesi de yani başka bir eylem biçimi gibi geliyor bana ve güçlendirici bir şey gibi geliyor. Ne yazık ki yani Türkiye'de yayıncılık zor bir sektör ve ne yazık ki hani sermayeniz yoksa tutunmanız zor buralarda. Ve maalesef işte pek çok yayın evi de çok hızlı kapanıyor. Feminist yayın evlerinde genel olarak sermayeleri çok güçlü olmuyor. İşte Ayız de mesela kapanmak durumunda kaldı. Bizim de zaman zaman zorlandığımız durumlar oluyor yani. Hani çok güçlü bir dağıtım ağına sahip değiliz. Çok işte iyi maaşlarla insanları çalıştırabilecek bir güce maalesef sahip değiliz. Ama kadınlardan güç alıyoruz diyebilir. Bu da önemli bir güç bence. Bir de yazma konusunda ben de Ayşe'nin verdiği referanslar gibi Virginia Woolf'un bir kitabı var. Kendine ait bir oda diye. Mesela orada hep şeyi söyler yani kadınlara yazın, kendinize ait bir odanız olsun, yazın ve içinizdeki hizmetçiyi öldürün, erkekler ne derlerse desinler önemsemeyin ve siz yazmayı üretmeye devam edin diyor. Bence gerçekten kadınların yazması, o içlerindeki hizmet etme duygusunu öldürmeleri, kendi isteklerini, kendi iradelerini, hayattan beklentilerini, hayallerini kim ne der diye önemsememesi çok önemli bir şey. Bunlar da ancak gerçekten kadınların birbirlerini güçlendirmesiyle ve teşvik etmesiyle, işte bu tarz feminist yayınların çoğalmasıyla olabilecek şeyler gibi düşünüyorum. Bir tarafıyla da işte özellikle Türkiye'de hani feminist yayıncılık ne yazık ki yani feminist yayınlar, kitaplar bulmak mümkün ama hani yayın evi anlamında maalesef çok az. Ama mesela Amar gibi ve Feminist Politika gibi dergiler de çıkarttı feministler. Bunlar da bence önemli yayınlardı. İşte Mutfak Cadıları, Mor Nokta gibi. Bilmiyorum Ayşe, eklemek istediğin var mı aklıma? Benim şu anda onlar geldi ama.
Ya çok fazla şey, bir dönem özellikle 90'dan sonra çok fazla küçük küçük Zarar, aklıma gelen Jujin, Kürtçe gibi, Roza, çok fazla küçük küçük Martı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini çıkarttı. Küçük küçük yayınlar çıkan bazıları tabii daha ana akımı da etkileyebildi. Ana akım medyayı da etkileyebildi. Onun da başka bir değeri olduğunu, ikisinin ayrı önemi olduğunu düşünüyorum.
Bir yandan da kendi dediğim üzerinden bu dergilerle ilgili önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum. Mesela benim hayatımda da feminist politikada yer almak ciddi bir dönüm noktasıydı diyebilirim. Şundan dolayı söylüyorum. Feminist politika rotasyonla işleyen bir dergi sistemimiz vardı. Mesela hani profesyonel olarak dergicilik yapıyordum ya da benim gibi profesyonel olarak gazetecilik yapan kadınlar vardı. Ama başka kadınların da görev almasını, işte dergiciliğin farklı alanlarını deneyimlemesi, kendini ifade edebilmesi, sorumluluk alması için herkes eşit oranda görev alıyordu. Bana kazandırdığı şey şu oldu. Ben yıllarca ekonomi ve borsa alanında çalışan bir gazeteciydim. Ve mesela bana yıllarca sinemayla da uğraşmama rağmen ve işte aktif olarak feminist hareketin içinde olmama rağmen kadın ve sinema hakkında yaz dediklerinde ben yazamam dedim. Yazamayacağımı düşünüyordum çünkü beceremeyeceğimi düşünüyordum. Bu süreçte kadınlar beni çok yüreklendirdiler. Yani yazabilirsin, bunu da yapabilirsin deyip hani beni çok yüreklendirdi ve ben bugün başka konularda yazıyorsam feminist bir yayının içerisinde bulunmamın getirdiği özgürlükle yazıyorum. Yani ondan öncesinde ben 10 küsür senedir zaten basın hayatının içindeydim aslında. Ama böyle bir cesaretim maalesef yoktu. Beni güçlendiren oradaki kadınlar oldu. Ya bu yüzden de feminist yayınların çoğalmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bahsettiğimiz dergilerin ve bültenlerin büyük bir kısmı kapandı. Ama şu anda da web üzerinden devam eden yayınlar var. Çatlak Zemin, Beş Harfler gibi. Oralarda da kadınlar çok güzel işler yapıyor. Hani eğer bizi dinleyen ve takip etmeyen arkadaşlar varsa onlara da önerebileceğim iki tane mecra diyeyim.
Evet, bende Reçel Blok da var. O da aklıma geldi notlarımın arasında. Onu da almıştım. Bir de aklıma şu soru geldi. Tamam, bu bir yazılı ya da basılı bir yayıncılık değil ama bu bir pod yayını. Mental Clitoris'i de aslında bir anlamda feminist yayıncılık yapan bir mecraymış gibi düşünebilir miyiz acaba diye size sormak istedim.
Tabii ki, eğer siz kendinizi feminist olarak tanımlıyorsanız tabii ki. Yani bizim kriterimiz o. Evet. Mesela Reçel'i ben anmakta hani biraz şeyim çünkü onlar kendilerini feminist olarak tanımlamıyor olabilirler. Emin değilim. Aralarında feministler var ama hepsinin öyle olduğunu. Yani benim için hangi fikrin doğru bir feminist fikir olduğu tartışılabilir ama birisi kendisine feministim diyorsa ben onun feminist olduğunu tartışmam. Fikirler üzerine tartışabilirim. Eğer mental kültürist de kendini feminist olarak tanımlıyorsa yani başımızın üstünde yeri var diyeyim.
Teşekkür ederim.
Hem mental hem kültürist.
Evet. Tamam, ben o zaman yine Gül Dünya yayınlarından bahsetmeye geri dönmek istiyorum. Gül Dünya yayınları ne zaman, nasıl kuruldu? O günden bugüne neler oldu, oluyor? Bir de Gül Dünya yayınlarının diğer yayın evlerinden farklı bir yapılanma ve çalışma sistemi olduğunu söyledi Ayşe, birazcık anlattı. Bu kısmı da birazcık daha belki açar mısınız?
Şimdi 2014'te dediğim gibi bizim Kadınlara Mahsus Gazete Pazartesi'ye çıkarırken kurmak zorunda kaldığımız bir vakıf vardı. O vakıfın elinde de işte küçük bir para birikti. Biz ondan kampanyalara falan destek oluyorduk. Ben de o ara biraz işte böyle yayın evlerinde çalışmıştım. Çeviri yapmıştım. Dışarıdan işler yaptım. Bir yayın evi kuruluşunda yer aldım falan. Oradan da bir cesaret geldi. Dergicilik artık hakikaten internet sitelerine kaymaya başlamıştı. Çünkü mesela biz pazartesinin son zamanlarında bile bize mail bile gelmezdi. Okurumuz kağıt okuyordu hala. İnternet okumuyordu. Sonra şey değişmişti. O zaman acaba yayın evi kurabilir miyiz diye konuşmaya başladık. Başka dışarıdan da arkadaşlar vardı. Yani o ekibin bir kısmı gitmişti zaten pazartesi ekibinin. Olur mu olmaz mı falan diye giriştik. İsimlerden, ismi muhasebecilerimizden birisi önerdi. Güldünya Tören'den alıyor adını. Güldünya Tören çok ilginç bir cinayet çünkü tecavüz ediliyor, hamile kalıyor, çocuğunu doğuruyor, abileri öldürmeye çalışıyor, yaralı halde hastanedeyken abileri aileden oldukları için hastane odasına girip öldürüyorlar. Yani hani yabancı birinin yapamayacağı bir şey, sadece abileri olduğu için öldürebiliyorlar. Çok da kadın hareketinin infial ettiği bir şeydir ve adı çok güzel bir isim Güldünya. Çok nadir ve güzel bir isim. Ya Güldünya koyalım dedi. Çünkü biz acaba pazartesi mi koysak, ama işte onun da devamı değil. Hani almayan çok fazla kadın var falan. Öyle oldu. Biz ofis bile tutmadık ama bir depo tuttuk. Depo mühim yayıncılık için. Yani herkes evden çalışıyordu ve dediğim gibi şöyle bütün kararları birlikte verdiğimiz. Mesela bir akademik arkadaş var. Akademisyen çok fazla ABD'de yayınlananları okur. İşte o kitap öneriyor falan. Böyle küçük bir grubumuz oldu. Mehtap da yani bir aşamada artık bizim basın işini birisine vermemiz gerekiyor. Bu işi kendimiz götüremeyiz dedik. Çünkü baştan da böyle ben de gazeteci olduğum için işte rica ile falan haber yaptırıyordum ama daha profesyonel bir şey gerekiyordu. Mehtap'ı da tanıyordum. Hem meslekten hem hareketten tanıyordum. Ya o da olsun dedik. Ve öyle genişleyen bir şey oldu. Biz eğer şey isterse, çevirmeni ilgiliyse kapak resmini bile çevirmenle birlikte karar veriyoruz. Yani başından sonuna kadar bak bunu beğendim, herkesin içine sinsin. Bazı yazarlar zaten kendileri de merak ediyor. Kapak nasıl olacak? Türkiye'deki kapak nasıl olacak falan diye. Ama mesela Siyah Yaseminler için bir Arap sanatçının resmini internette gördüm. Erkek, ya bunu kullanabilir miyiz dedim. Adam çok şey yaptı. Tabii dedi, kullanın. Ama dedim para veremeyiz. Bana bir iki kitap gönderin dedi. Yeter o bana dedi. Onu öyle aldık falan. Ama hepsine bir şekilde ortak karar vermeye çalışıyoruz ve bunun yavaşlatılması satıcı gibi görünüyor ve sanki olur mu böyle şey falan, yani birisi son söz söylemeli falan gibi geliyor insana. Aslında tam aksine, hakikaten herkesin ayrı ayrı yaratıcılığını kullanabildiği, hem bizi değiştiren ama daha önemlisi daha iyi kitaplar çıkaran bir süreç oluyor. Çünkü bazı şeylerde, özellikle mesela internet yayıncılığında, belki daha küçük fanzin tarzı yayıncılıkta, yazının yazması önemlidir. Yazının yazma enerjisini çıkarması önemlidir. Ama biz biraz esas sorumluluğumuz yazara değil, okura. Yani okura iyi bir kitap vermeliyiz. Hani bize çok kitap projesi geliyor. Çok kötüler yani, hani onu yayınlamayı düşünmeyiz sadece satmayacağı için değil, sorumluluğumuz okurumuza iyi kitap, kendi okumayacağımız bir şey okurumuza sunmayalım diye düşünüyoruz.
Ayşe'nin bahsettiği hani herkesin fikrini alma hikayesi böyle gerçekten bazen başka bir biçimde çalışan şirketlerde olsa çok gereksiz bir iş yükü gibi gelebilir. Ama burada yani kadınlarla ilgili yaptığınız bir işte gerçekten bu çok önemli bir şey bence. Bir kere kendinizi değerli hissediyorsunuz. Yani sizin alakası olmayan bir şeye bile sizin dahil edilmeniz. İşte ya da gerçekten her kadının her konuda fikri olmayabilir. Çünkü bizler çok kısıtlanarak meslek hayatlarının içerisinde oluyoruz. Ve başka şeyleri görmesi, deneyimlemesi, ilgi alanlarını keşfetmesi açısından da kadınların hoş bir şey. Yani belki de daha önce bir kapakla ilgili fikir üretmenin nasıl bir süreç olduğunu bilmeyen bir kadın da olabilir oradaki. O yüzden bu tarz paylaşımlar böyle çok basit gibi gelse de ben gerçekten hani çıkardığımız diğer yayınlarda bir sürü kadına çok farklı yerlerden değdiğine ve hayatını çok dönüştürüp değiştirdiğine tanık oldum. O yüzden yani Ayşe'nin anlattığı şey çok basit bir şey değil aslında. Yani çok kıymetli ve değerli bir şey. Bir sürü çalışma ortamında maalesef bu tarz paylaşımlara dahil olamıyoruz diyeyim. İş hayatında da ya da hani bulunduğun ortamda da seni iyi hissettiren, güvenini yükselten bir şey. O yüzden keşke bu tarz çalışma alanları daha çok artsa diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim. Güldünya için de, Güldünya'yı anlattığınız için de. Bu ondan bir önceki Şişman ve Seksi başlıklı bölümümüzün konuklarından Ezgi Epifani, Güldünya'dan çıkan Virgil Tovar'ın Şişmanlık Hakkımız kitabından bahsetmişti. Hatta bizlerin de diyaloğu bu bahis üzerine başladı. Şişmanlık Hakkımız kitabından biraz bahseder misiniz?
Ya aslında bu şişmanlık meselesi feministlerin ikinci dalgadan itibaren dünyada ilgilendikleri bir konu. Kült bir kitap vardır. Suzy Orbach'ın Fat is a Feminist Issue diye, şişmanlık feminist bir meseledir diye. Türkiye'de de basıldı, baskısı var mı hala bilmiyorum. Birden fazla veçesi var bu işin. Suzy Orbach duygusal yemeğe odaklanıyordu. Çok önemli bir şey söylüyordu. Neden kadınlar farklı yiyorlar? Farklı şeyler yiyorlar. Neden yemekle kurdukları ilişki farklı? Başka bazı yazarlar da neden kadınların bedeni bu kadar çok tartışılıyor? Konusu. Yani erkeklerin şişmanlamasının bu kadar vahim sonuçları olmuyor. Kadınlarınki neden daha vahim sonuçlara yol açıyor meselesini tartışmıştım. Gürcü Tamar başka bir şey yapmış. Burada küçük bir parantez açayım. ABD hem dünyanın en kötü beslenilen, en sağlıksız beslenen topraklarından biri. Porsiyonlar çok büyük anlatıldığına göre. Ya mesela bir Türkiye'li ABD'ye gidip orada 3 sene kaldığında falan genellikle 10 kilo alıp dönüyor, sonra veriyor. Yani öyle bir fark var. Aynı zamanda müthiş bir diyet kültürü var. Ve de dizilerde falan hiç şişman görmüyorsunuz. Ama sokakta çok fazla şişman görüyorsunuz. Böyle bir ikilem var bu konuda orada ve çok sağlıksız besleniyor işte. Ama Vergütover başka bir şey diyor. Ben diyet endüstrisine savaş açtım diyor. Onu da baştan beri anlatmış. Nasıl zayıfladım? Sonra nasıl aldım? Niye aldım? Neden hoşlanıyorum? Ve bedeniyle barışma meselesini de biraz beden olumlama, şimdi çok konuşulan beden olumlamadan farklı bir şey olarak anlatıyor. Biraz kendini queer kültür içinde tanımlıyor. Queer hareketin parçası olarak tanımlıyor. Yani o şişmanlıkla ilgili feminist bakış açısının geldiği bir nokta ve hepsine de değiniyor. Ama ben de şeye ilgi çekici buluyorum. Yani bu, kendi adıma söyleyeyim, comfort food denen, işte rahatlatıcı yiyecekler denen, şekeri yüksek ve gluteni yüksek gıdalara olan kadınların ilgisi. Yani mesela erkekler bir araya geldiklerinde acıktıkları zaman neden pide ve lahmacun söylüyorlar, kadınlar kuru pasta yiyor gibi bir hani şey dikkatinizi çeker, işte o kültür. Aynı zamanda en zayıf kadının bile bir dilim pasta yerken hafif bir suçlulukla yemesi, yani yemenin, yiyeceğin günah olması falan, özellikle işin bu kısmını çok iyi ele alıyor. Ben de bunu çok defa şahit oldum. Yani çok zayıf bir kız çatala pastayı alıyor ve oğlanlar diyeti bozdunuz galiba diyorlar. Bu bir kontrol mekanizmasıdır. Diyet yapmıyor o. Belki herkes diyet yapmıyor ama sanki herkesin diyet yapması gereken, hani hepimiz diyetteyiz gibi bir normal bir şey. O algıyı çok çarpıcı bir şekilde sorgulamış. Ben de okuduktan sonra bir sürü konuda fikrim değişti. Duygularım değişti daha önemlisi. Çünkü bazı konularda, özellikle bu tür konularda, kadınlarla erkekler arasındaki meselelerde fikirlerimiz değişebiliyor ama içselleştirdiğimiz duyguların, bilinç dışımızın değişmesi kolay olmuyor. Onu da sağlayan bir yanı var. O yüzden önemli bir kitap diye düşünüyorum. Zaten çok şu anda şey olmuş, çok önemliymiş ABD'de. Çok kült bir kitap olmuş.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlem. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Abla, annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz, neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Ben de kitaptan çok etkilendim açıkçası. Yani zaten işte bir süredir bir sürü kitap çıkartıyoruz ve okuyoruz ama bu kitap başka bir yerden etkiledi beni. Ayşin dediği gibi hem empati kurmanı sağlayan bir şey hem de farklı taraflarıyla şişmanlık meselesini sorgulamanı sağlayan bir kitap. Sadece kilo meselesinden bahsetmiyor. İşte şişmanlık fobisinin olduğu, içselleştirilmiş aşağılık duygusundan bahsediyor. Irkçılıkla kilo meselesini, işte cinsiyetçilik ve kilo meselesini sorguluyor falan yazar. Bir de mesela şeyi söylüyor. Örneğin diyor, işte Kore'li kadınlar daha yoksul insanlar ya da kadınlar kiloları üzerinden daha kolay aşağılanıyorlar. Yani bu haliyle şişmanlık fobisiyle mücadele vermek aynı zamanda ırkçılıkla da mücadele vermeyi getiren bir şey diyor. Yani ben mesela tanıtım sürecinde en çok dikkatimi çeken şeylerden şu oldu. Genellikle insanlar kitabı görünce gardlarını aldılar. Çünkü işte şişmanlığın yüceltilmemesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorlar ve yani aslında kitabı hiç okumadan, yani henüz daha kitap piyasaya çıkmamıştı, ilk tanıtım bülteni çıkmıştı ve kitabı okumadan ya bir dakika biz böyle şeylere karşıyız çünkü işte şişmanlık çok sağlıksız bir şey ve bunu yüceltmesi pek de hoş bir şey değil demeye başladılar. Yani şeyi sorgulamadılar. Hatta bültende o kadar çok bahsediyoruz ki burada şişmanlık yüceltilmiyor, başka dertleri var bu kitabın diye. Onu bile okumadan çok büyük bir garpla insanlar yanaştılar. Ama benim bir tarafıyla hoşuma giden şeylerden bir tanesi de şu oldu. Bu tartışmalar başladığında sosyal medya üzerinde şişmanlıkla ilgili derdi olan bir sürü kadını içinde öktü ve çok iyi yorumlar vardı gerçekten. Şimdi bir kere şöyle bir sorun var bence genel olarak şişmanlarla ilgili. Eğer şişman bir bedene sahipseniz pek çok insan sizin üzerinizde çok rahatlıkla laf etme hakkını buluyor. Bir şey yediğiniz zaman işte onu da mı yiyeceksin, o son lokma fazla değil mi, ikinci tabağı da mı alacaksın, bak o kıyafet güzel ama senin yağların var, içinde çok biçimli durmayacaksın, işte biraz zayıflasan çok güzel olursun, bak aslında cildin güzel ama işte kilolusun gibi yani her konuda müdahale etme hakkını insanlar kendilerinde görüyorlar. Bir tarafıyla sağlıkla özdeşleştirilirken kilo, bir tarafıyla da insanların psikolojisi bozularak daha sağlıksız bir şey yaratıyorlar aslında. Yani bu şişmanlık fobisinde böyle bir tarafı var. Kitapla ilgili de Aysel Değerli'nin çok güzel bir yazısı vardı. Mesela o yazı da benim böyle çok bir sürü şey sorgulamamı sağlayan bir yazıydı. Mesele de yayınlandı. Tatlıyı mı diyeti mi bırakmalı diye. Mesela Ayşe'nin söylediği şey üzerinden orada bir örneği vardı. Aslında sağlıklı beslenme meselesi de çok kolay bir mesele değil Ayşe'nin dediği gibi. Çünkü pek çok insan çalıştığı yerlerde maaşına ek olarak yemek ücreti almıyor. Alsa bile bu yemek ücreti çok sınırlı oluyor. Her gün iyi bir yerde yemeğe kalkıştığında hani sadece o aldığı yemek ücretini değil maaşın da çok büyük bir kısmını yemeğe yatırması gerekiyor. Haliyle insanlar bir de çalışma ortamları çok yoğun olduğunu düşünürsek fast food beslenmeye yöneliyoruz. İşte dönerdi, kebaptı, hamburgerdi, simitti falan gibi. Ama işte şişman bir insan böyle beslendiğinde insanlar şey demeye başlıyorlar. Yeterince irade göstermiyorsun. Aslında madem zayıflamayı istiyorsun o zaman evden de yemek yapıp getirebilirsin falan. Evden yemek yapıp her gün götürmek mesela benim için çok eziyetli bir iş. Ya ben böyle mutfakta uzun mesailer harcamayı seven bir insan değilim. Çok büyük bir zaman kaybı gibi geliyor bana. Yani yemek yapmayı çok seviyorum, yemek yemeyi çok seviyorum. Ama keyifli yemek yapıp yemeyi seviyorum. Bunun bir zorunluluğa dönüşmesi bana çok büyük bir eziyet geliyor. Her gün iş yerine yemek taşıdığımda düşünemiyorum ben. Yani bunu becerebilecek bir kadın değilim ben mesela. Yani hoşlanmadım ve yapmak istemediğim işi. İkincisi dün merak edip baktım gerçekten. Mesela siyez ekmeğe baktım ne kadar diye. Sağlıklı beslenmeye kalktığınızda işte bir siyez ekmeği dışarıdan almaya kalktığınızda. Yani 25 liradan başlıyor. 45 lira 80 lira diye gidiyor fiyatlar ve gerçekten bir ekmeğe 20 lira vermek çok büyük bir bütçe demek. Yeni bir sektör gelişti mesela. Evinize sağlıklı yiyecekler getiren şirketler oluştu. Tamam evet bir sürü insanın hayatını kolaylaştırabilir ama ekonomik olarak belli bir güce sahip değilseniz bu tarz hizmetleri almanız çok zor. Merak edip dün bunların da fiyatlarına baktım. Bunların da diyet yeme menüleri var. Diyetinize uygun menüleri hazırlayıp günlük olarak evinize getiriyorlar. 60 liradan başlıyor fiyatlar. Eğer asgari ücretle çalışan ya da asgari ücretin bir tık üzerinde çalışan bir insansanız günde 60 lira bir öğün yemeği verdiğinizi düşünürseniz bütün maaşınızı diyet yemeğine yatırmanız gerekiyor gibi bir sonuca ulaşıyoruz yani. Haliyle Türkiye'de hani sağlıklı beslenmek de Türkiye'de değil bir sürü ülkede de yani sağlıklı beslenmek de çok kolay bir iş değil bir tarafıyla. İşte Aysel Dere de yazısında bunlara dikkat çekmişti. Bir de şöyle bir şey var. Aslında kadınların diyet yapma sebebi sadece zayıflama arzusu, daha zayıf bir bedene sahip olma arzusu değil aslında. Yani çünkü toplumun normal algısı çok farklı. İşte dizilerde, reklamlarda ince bedenli kadınlar görüyoruz. Instagram'da popüler olan sayfalardaki ya da işte paylaşılan kadın fotoğrafları da hep zayıf, narin kadınlar görüyoruz. Tekstilde alışveriş yapmaya kalkıştığımızda, yani çok sıradan bir şey söyleyeyim. Hani ben mesela bol kesim bir pantolon almaya kalktığımda bulamıyorum çünkü artık sürekli tight ve dar kesim pantolonlar revaçta. Ya da işte kısa göbeği açık tişörtler, x-small bedenler. Yani standart bir bedeniniz varsa bile gerçekten zaman zaman kıyafet bulmakta zorlanıyorsunuz. Hali sizi gerçekten sürekli zayıflamaya teşvik eden çok fazla şey var. Ya da işte sinema sektöründe izlediğimiz filmlerde, dizilerde falan esas olanın yanında hep böyle çok bakımlı, çok şık ve çok narin görünümlü kadınlar var. Haliyle eğer işte toplumun oluşturduğu normal kalıba uyarsa kadınlar kendini biraz daha kabul edilmiş de sayacaklar. Yani sadece zayıf bir bedene sahip olmak değil, işte o normalin içine girmek, insanların onayını almak, işte sürekli böyle bir uyarıya maruz kalmamak da iyi hissettireceği için de diyet yapma ihtiyacı duyuyorlar bence.
Kesinlikle o ben senin iyiliğin için söylüyorum bilmem nesi altında böyle endişe trollükleriyle mücadele etmemek için bile olabilir hakikaten.
Bir de şöyle bir şey var. Bu normal kadın gittikçe bedeni küçülen bir kadın. Mesela Müjde Ağar 90'larda seks sembolüydü. Yani herkes onu çok seksi buluyordu falan. Şimdi aynı fizikle, aynı bedenle sinemada olsa herkes kilo vermen lazım der. Ya da onu işte anne rollerine, yan rollere falan verirler. Gittikçe de daralıyor kadınların olması gereken beden. Orada bir şey var. Yani sağlıkla falan ilgisi yok bunun yani. O da sağlıksız kesinlikle demiyordu kimse o zaman.
Ben şöyle bir şey yaşamıştım. Bir dönem kilo almıştım falan ve bir süre diyet yaptım. O zaman Kıbrıs'taydım. 12 kilo verdim ve bu arada herkes bana zayıfla diyordu. 12 kilo verdim ve şey diyordum, Türkiye'ye döndüğümde herkes çok şaşıracak ve ne kadar zayıflamışsın diyecek. Bana dedikleri şey şu oldu, Kıbrıs'ta çok yaramış, ne kadar kilo almışsın dedi. Yani 12 kilo mesela fark edilmeyecek bir kilo değil aslında yani. Ama bence hiçbir şekilde insanları mutlu edemiyorsunuz. Yani zayıflasanız da mutlu edemiyorsunuz. Hep daha fazlası bekleniyor ya da o şeyi görmüyorlar. Verdiğinizde de görmüyorlar. Sonra gerçekten çok zayıfladım bir dönem. Bu sefer de şey olmaya başladı. Ya aslında sen şişmanken daha güzeldin. Zayıflık sana yakışmadı demeye başladılar. Yani böyle kilo meselesi bence ucu çok açık. Hani sürekli tartışmaya açık şey bir konu gibi ve hiçbir şekilde zayıflasanız da kilo da alsanız insanları mutlu edemiyorsunuz gibi geliyor bana.
Böyle şey geldi aklıma. Ayşe şeyi söyledin ya, giderek hani daralıyor. Bir yazı okumuştum. Orada da işte yıllar içerisinde Barbie'nin beli küçülürken ve daralırken Action Man'in kolu ne kadar kolunun çevresi ölçülüyor puzzle'larının oradaki. İşte o da ne kadar aslında artıyor. O zaman birazcık oyuncaklardan da bahsetmişken gelelim Gül Dünya'nın kimi böyle geleneksel prens, prenses, ejderha kalıplarını ters yüz eden kitaplarına. Robert Munsch'un kaleme aldığı Kese Kağıdı Prensesi, Deborah Underwood Yıldızlar Arası Cinderella'sı, Christine Baldacchio'nun kaleme aldığı ve Isabella Malenfant'ın resimlediği Maurice Micklewhite ve Turuncu Elbise. Bu senin bildiğin peri masallarından değil, bu kitapları örnekler. Geleneksel prens, prenses ve ejderha anlatılarının ters yüz edilmesi ve sıra dışı prens, prenses ve ejderha algılarının çocuklara ulaşması neden önemli?
Çünkü ben şöyle düşünüyorum, masallar işte hayatlarımızı, hayallerimizi, toplumsal cinsiyet rollerini falan çok belirleyen temel şeylerden birisi. Aslında çok küçük yaşlardan itibaren bunları dinleyerek, okuyarak büyüyoruz. Haliyle işte orada sürekli kurabiye pişiren, nefis kurabiyeleri yapan, işte temizlikleri yapan, hizmet eden insanlar genelde kadınlar olarak gösteriliyor. Kahramanların tamamı erkek. Yani mesela işte Rapunzel'in saçını uzatması yerine adamın da sakalını uzatabileceği bir şey mümkün mü? Yani hani hep böyle bir şeyin eziyetini çeken, bir şeyden kurtulmak için kahramanını bekleyen ve o kahramanı genelde erkek olan kadınlar oluyor. Kız çocukları için içinde hep böyle çok naif bir tablo çiziliyor. Naif, beceriksiz, güçsüz yani ve onun bir şeyi yapması için bir başka erkeğin gücüne ihtiyacı var gibi. Haliyle bu ezberi bozmak için bence özellikle çocuk kitaplarında ya farklı bir yerden işte anlatmak ve kız çocuklarını güçlendirmek çok önemli diye düşünüyorum. Gül Dünya'da bu anlamda gerçekten çok güzel kitaplar çıkardı. Maurice'i de ben çok severek okumuştum mesela. O da çok keyifli bir kitaptı. Çünkü gene sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında. Ne yazık ki ikili yani bir cinsiyet modelinden bahsediyor işte kadın ve erkeklik. Ama işte translar var, lezbiyenler var, gayler var falan ve bu insanlar yaşadıkları pek çok yerde baskıya uğruyorlar, şiddete uğruyorlar. Ya da çok uzun yıllar trans kadın ya da trans erkek olarak kendini ifade etmekte güçlük çekiyorlar. Ailelerin kabullenmesinde sıkıntı yaşıyorlar. Haliyle bunların normalleşmesi için de bence bu tarz yayınların artması ve çok daha erken yaşlarda hem büyükler hem küçükler tarafından okunması gerektiğini düşünüyorum ben.
O zaman bir de arka yazısında bir muharebe alanı olarak beden, bir uyuşturucu olarak erkeklik ifadelerinin yer aldığı queer edebiyat örneklerinden Jessica Schiffer'ın yazdığı Oğlanlar ve Maxim Februari'nin inşa halindeki erkek başlıklı trans bir erkeğin anlatısı olan kitaplarınızdan bahsedelim istiyorum biraz. Bu kitaplarda erkek olmaya ve erkekliğe dair neler okuyoruz? Erkek olmayı ve erkekliği queer bir yaklaşımla ele almak nerelere, nasıl çomaklar sokuyor?
Şimdi Maxim Februari bir zaten yazar, yani bu kitabı yazmadan önce de yazar ve kendi geçiş sürecini anlatıyor. Çok detaylı, çok samimi bir anlatı. Bazen erkekliği sorguluyor, bazen sorgulamıyor. Ben olsam daha fazla sorgulardım diyeyim ama yani orada o trans varoluşun çok, bir de kalemi de kuvvetli çünkü zaten dediğim gibi yazı yazan bir insan. Trans kadınlık üzerine çok fazla şey var. Türkiye'de de var, dünyada da var ama trans erkek deneyimi yeni yeni daha sık fazla tartışılmaya çalışılıyor. O anlamda zaten kült olmuş bir eser. Bir Hollandalı yazarın. Oğlanlar çok farklı bir şey. Oğlanlar bir kere ergenler dünyasında geçiyor. Yani o cinsiyet kimliklerinin değilse bile cinselliğin yeni yeni oluşmaya başladığı yaşlarda geçiyor. İnsanın bir yandan da çok yaratıcı olduğu bir dönemdir o. İkinci bir şey ergen şiddeti, ergen zorbalığı da var içinde. Ama daha önemlisi şöyle bir küçük kurgu yapmış. istediğimiz an bedenimizi şimdi atfedilen cinsiyetten başka bir cinsiyet haline geçirebilsek bir büyüyle, büyülü bir şeyle bu nasıl sonuçlar olurdu ve aşk nasıl olurdu, büyümek nasıl olurdu, işte o ergenlik nasıl olurdu, bunun üzerine fakat çok usta bir edebiyatçı kaleminden, yani ele aldığını konunun ötesinde çeviren ben arkadaş da çok güzel çevir erkek çok başarıyla çevirdi, çok yüksek edebiyat lezzeti olan o anlamda da çok değerli olmuş bir şey, daha çok cinsiyet üzerine düşünüyor. Ergenlik üzerine ve cinsiyet üzerine düşünüyor. O anlamda çok önemli. Queer olmak ne anlama gelebilirdi? Yani cinsiyetim olmadığı bir dünya ne anlama gelebilirdi üzerine bizi düşündüren bir kitap. Benim de en sevdiğim kitaplardan biri.
Bu tarz yayınların da çoğalmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü LGBT'ler gerçekten hayatın pek çok alanında baskıya ve sıkıntıya maruz kalıyorlar ve bunu göstermek ve onların sorunlarını çözüm üretmek için de bu tarz yayınların sayısının da artırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten işte kim cinsel yönelimini açıklayamadığı için yaşadığı şehirden uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. İşte başka getto diyebileceğimiz alanlarda yani istedikleri semtlerde değil de belli semtlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Bunu açıkladıklarında işten olabiliyorlar, mobbinge uğrayabiliyorlar, şantaja uğrayabiliyorlar, evden atılabiliyorlar. İşte herkes gibi belli sosyal haklardan, sağlık hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Mesela işte Ali Gül'ü belki biliyorsunuzdur, hani Ali Gül yıllarca bir trans erkek olarak jinekoloğa gitmekten çekindiği için, yani transfobiye maruz kaldığı için jinekoloğa gitmekten çekindi ve kanser oldu, geç keşfedildi ve maalesef çok erken yaşta aramızdan ayrıldı. Haliyle bu tarz kitapların ya da yayınların, yazıların, konuşmaların artması gerektiğini düşünüyorum.
Gelelim başka bir konu başlığına, Gül Dünya Yayınları'ndan çıkan kitaplarla alakalı. Ana akımda görmeye, izlemeye ya da okumaya alışkın olmadığımız orta ve üzeri yaştaki kadınların cinselliğine dair anlatıları bir şemsiyenin altına alabileceğimiz kitaplar var Gül Dünya'da. Robin Rinaldi'nin Bir Fındık Kırma Projesi ve Hava Cibali'nin Siyah Yasemin'leri bu kitaplara örnekler. Bu kitaplardan birazcık bahseder misiniz? Orta yaş ve üzeri kadınların cinselliğine dair neler okuyoruz bu kitaplarda? Orta yaş ve üzeri kadınların cinselliği neden görmüyoruz başka yerlerde bu kadar? Bu kitapların hem yayınlanmasının hem de Türkçe'ye çevrilmesinin önemine.
Yani orta yaş kadın, o üstü kadınlar, 40 üstüyle ilgili şöyle bir şey var. Madem erkeklere yeterince hizmet edemiyorlar, genç bir kadın kadar iyi hizmet edemiyorlar çünkü memeleri biraz sarkmış, o zaman seks yapmalarına ne gerek var gibi bir algı var. Yani kadınlar, kadın seksi, kadınların cinselliği erkeklere hizmet etmek içindir. O zaman ne şeye gerek yok, yani hizmet aksıysa böyle bir şeye gerek yok gibi bir algı var. Ve biz çok nadir, televizyonda da, dizilerde de, işte sinemada da çok nadir, yani iddialı bir şey söyleyeceğim ama belki iki erkeğin sevişmesinden, iki kadının sevişmesinden bile daha az olmak üzere iki yaşlı insanın sevişmesine yaparız, görürüz. Yaşlı bir adam ve genç bir kadın gördük. Benim aklıma gelen sahneler var. Yaşlı bir kadın ve genç bir adam, Allah korusun yani. Hiç ben hatırlamıyorum böyle bir sahne. Romanda da görmezsiniz. Hiçbir yerde görmezsiniz böyle bir sahne. Şimdi Robin Rinaldi şöyle bir şey yapmış. Bir gazeteci, Amerikalı bir gazeteci, 40'larında, başarılı, her şey yolunda falan. Hayatında da biri var. De ona spoiler vermek istemiyorum. Nasıl diyeyim, katilin uşak olduğunu söylemek istemiyorum ama işte bir sebeple onda bir hayal kırıklığı yaşıyor ve denemeye, fındık kırma hepimizin bildiği bir şey ve kendine bir süre tanıyor ve fındık kırmaya başlıyor. Gençler, kadınlar, çeşit çok şey ve bunları çok büyük bir açık yüreklilikte ama üzerine düşünerek de anlatıyor. Bu kadın kendini feminist olarak tanımlamıyordur büyük ihtimal ama yazdığı şey çok feminist bir şey olmuş. Farklı denemeler, komünde yaşıyor, birçok farklı şey deniyor ve onun deneyimi başka kadınlara da bu şeyi aşmak için, bu kalıpları aşmak için, hem şey kalıbını, yani 40'tan sonra artık gerek yok kalıbını, hem işte o hetero olmak mutlak kalıbını, hem ömür tek erkekle geçmeli ya da ömür tek kişiyle geçmeli kalıbını, aynı anda insan tek kişiyi arzulayabilir filan, onlarca bildiğimiz bize cinsellikle ilgili kadınlara, özellikle 40 yaş üstü kadınlara dayatılan kalıbı sorgulamamıza yol açıyor. Genellikle de okuyanlar evet çok şey değişti hayatımda, evet ya falan diyen çok oldu. Çok zengin bir edebiyat değil ama çok vurucu bir kitap diye düşünüyorum. Şimdi Hava Dicibali'nin kitabında şöyle bir şey var. O şimdi 70'e geliyor olması lazım yaşının ve zaten yazdığında da yaşa epeyce. Aslında sömürgecilik ve terör falan üzerine bir kitap yazıyor. Bir Cezayirli olarak Belçika'da yaşıyor ve ele aldığı konu o. Fakat bütün kahramanları, 4 tane önemli kahramanı var. Hepsi kadın, hepsi yine 40 yaş üstü kadın. Hem bu kadınların cinsellikle ilgili görüşlerinden bahsediyor, bu kadınların erkeklerle ilgili değerlendirmelerinden bahsediyor ve 40'ı epeyce geçmiş bir kadın olarak söyleyebilirim ki yaş ilerledikçe değerlendirmeler hormonların etkisinde azalmasıyla daha objektif olabiliyor. Bir de o kahramanlarına, yani bu kadınların tek eşli ve hetero olması gerektiği yanındaki kalıplara sahip olanların aklın hafızasını aldıramayacağı deneyimler yaşatıyor. Ve bu deneyimleri bize gayet inandırıcı bir şekilde sunuyor. Yok artık olmaz böyle şey dedirtmiyor. Vay be nasıl olmuş bu dedirtiyor. O açıdan bütün bu şey, yani hem sömürgecilik politikalarını, Arap dünyasını, Cezayir'i, terör nedir bunu sorguladığı bir kitapta böyle bir şeyi de ele alması, kadın cinselliğini, orta yaş kadın cinselliğini bu kadar güçlü bir şekilde ele alması bu kitap nitekim orta yaş kadınlar arasında büyük bir popülerlik kazandırdı. Çok geri bildirim aldığımız bir kitaptır. O da benim çok sevdiğim kitaplardan biridir.
Peki yayına hazırlanan kitaplardan bahsetmek ister misiniz? Bu ara sizin mutfağınızda neler konuşuluyor, neler meyilleşiyorsunuz bahsetmek ister misiniz tabii?
İsteriz. Elimizde çok başarılı bir kitabımız vardı. Çok ilgi gören Küçük Feminist'in kitabının, Sasa Berger'in, onun ikinci kitabı. Bizim ikinci yayınladığımız kitabı. Onun ikinci kitabı değil ama o ikinci baskıya giriyor. Şimdi matbaada baskısı bitti. Elimizde bir 5 yaş altı çocuk için resimli, görseli bol olan, çok az yazılı, işte çocuğun kendisini de okuyabileceği, çocuğun annesinin babasının onu okuyabileceği ya da başka bir yetişkin onu okuyabileceği ilk defa bu alana giriyoruz. Herkesin Gölgesi diye bir kitap var. Savaşı ve insan arasındaki ilişkileri sorgulayan, şaşırtıcı bir şekilde çok başarılı bir kitap, resimli kitap. O var elimizde. Bir ikinci baskı var. Shulamit Firestone'un ikinci dalga feminizmin efsane kitaplarından ve işte baskısı bitmiş olan Cinselliğin Diyalektiğini, maalesef aramızdan ayrılan Yurdanur Salman'ın çevirisini ben gözden geçiriyorum. Editörlüğünü yapıyorum. Çünkü Yurdanur Salman'ın çevirdiği dönemden sonra kavramlar değişti. O İngilizce karşılıklara başka Türkçe karşılıklar kullanıyoruz. Biz mesela çok çarpıcı bir şey. Feminist hareket denen her yerde kadın hareketi diyor Yurdanur Salman. Kadın hareketi olarak çevirmiş. Çünkü o, yani Türkiye o. O var elimizde. Şimdilik bunlarla meşgulüz.
Bir de hazır 3 gazeteci buluşmuşken kadın ve LGBT artı haberlerinde basının dilini konuşalım istiyorum. Ana akımın dilinde sizi rahatsız edenler neler? Bu konuda iyi örnekler neler? Ne yapılıyor, ne yapılabilir?
Şimdi şöyle söyleyebilirim, ben hani hem kadın tarafında işte hani işte Kürtaj Aktör platformu gibi ya da işte farklı platformlar ya da işte Gül Dünya yayınlarının basın çalışmalarını yürütüyorum ama onun dışında benim çocuğum filminin basın danışmanlığını yaptım. Çok uzun süre Onur Haftası'nın, Onur Yürüyüş'ünün basın çalışmalarına destek verdim. Haliyle hem LGBT'lerle ilgili haberlerin hem de kadınlarla ilgili haberlerin hangi noktada yayın sıkıntısı yaşadığını bir bakımıyla tanık oldum diyeyim. Şimdi bu tarafta sadece medyayı suçlayamayacağım açıkçası. Hem ben bence bizlerin haberi medyayla buluşturma sürecinde de hatalar var. Hem de medyadan kaynaklanan çok ciddi sorunlar var. Önce medya tarafını anlatayım. Şimdi öncelikle medyada kadın haberlerine baktığımızda en temel problemlerden birisi cinsiyetçi bir dil kullanılıyor olması. Ama geçmiş yıllara baktığımızda işte hani 90'lı 80 sonlarına falan baktığımızda daha problemli bir habercilik söz konusuydu. Bence gitgide işte insanların kadın LGBT meselelerine kafa yorması ya da feministlerin, aktivistlerin, eşcinsel senlerin basın gibi sektörlerde yer almaya başlamasıyla basında da bir takım değişiklikler, umut verici değişiklikler yaşanmaya başlandı. Yani pek çok basının kadınlarla ilgili bölümü var. Çünkü eskiden işte kadın cinayetleri ya da kadına yönelik şiddet haberleri işte üçüncü sayfa haberi ya da magazin haberi olarak görülüyordu. Şimdi biraz daha farklı. Mesela kadın katliamı diye bir kelime tanımlama basının dilinde her mecrada olmasa da basın dilinde yer eden bir tanımlama biçimi oldu. İşte eskiden mesela ne bileyim travesti terörü, dönmeler teröristlerdi, travestiler saldırdılar falan gibi işlenirken haberler şimdi işte biraz daha bu dil yine her mecrayı kastederek söylemiyorum ama biraz daha değişmeye başladı. Ama hala pek çok haberde bu sol yayınlarda da diyeyim haberin aktarış biçiminde problemler dikkatimi çekiyor benim. Mesela kadınlar genelde özde değil de işte iyi bir anne, eş olmak, kardeş olmak üzerinden tanımlanıyor. Ve maalesef ki aslında bunu belki de bilerek farkında olarak yapmasa bile oradaki şiddet biçimi meşrulaştırılarak anlatılıyor. Yani ben mesela çocukken okuduğum bir haber haberden çok etkilenmiştim. Şey diye bir haber vardı mesela, işte kadın çamaşır sererken dudaklarını yaladığı için tecavüze uğradı diye bir haber vardı mesela. Ve ben işte Malatya gibi soğuk bir yerde yaşıyordum ve dudaklarım çok kuruyordu. Yıllarca yanlışlıkla dudağımı yalayacağım da birisinin tecavüzüne uğrayacağım diye korktum. Çünkü yani haberin dili buydu ve bu çok konuşulmuştu o zaman. Ve orada hep kadını suçlamak üzerinden, yani kadın dudağını suçladığı için bunu zaten hak etti. Yoksa adam zaten yapmazdı hani diye bir anlatım söz konusuydu ve hani çok istemsiz biri dudağımı yalayacağım diye ödüm kopuyordu mesela. Yani zaman zaman hala basında bu kadar çirkin boyutlarda olmasa bile yine bu tarz böyle hani amacını aşan cümleler görüyoruz. İkincisi, genelde mesela kadınlar medyada, kadının yer aldığı yerlerde de sıkıntılar var. Mesela ekonomi tartışılacaksa çok az kadın görüyoruz. Spor tartışılacaksa çok az kadın görüyoruz. Finans tartışılacaksa çok az kadın görüyoruz. Çünkü kadınlar bu işlerden anlamaz gibi bir algı var. Eğer bu tarz yerlerde yer alacaksanız gerçekten alımlı, gösterişli kadınlar olmanız gerekiyor. Onda da genel olarak dikkat ederseniz tartışma programlarını, genel olarak kadınlar moderatör olarak çıkıyorlar. Yani tartışmanın bir tarafı olarak değil de, yani hani bunu şeyde bile görebiliriz, işte kadınlarla ilgili bir meselenin tartışılması, işte kürtaj meselesi tartışılıyordur, erkekler tartışır ya da 8 Mart tartışılıyordur, erkeklerin olduğu, kadınların olmadığı çok masayı görüyoruz yani şeylerde. Zaman zaman da aslında şiddetle ilgili haber yapılırken bu çocuk istismarına yönelik haberlerde de maalesef söz konusu oluyor. O istismarı besleyecek, aslında suçluyu değil de bu olaydan zarar gören tarafı öne çıkartacak. İşte hem görsel olarak, yani hem fotoğraflarda hem de sözel olarak. En büyük sorunlardan bir tanesi de, medyada gördüğüm sorulardan bir tanesi de, kadını hep güçsüz gösterildiği fotoğraflar kullanılıyor. Yani işte şiddetle ilgili bir haber anlatılacaksa işte dövülen bir kadın fotoğrafı çok yaygın olarak kullanılıyor. Ya da işte illüstrasyonlar falan da öyle. İşte kadının ağladığı, duvarın dibine çöktüğü, ellerinin bağlandığı. Yani bunlar böyle resmedilirken de, sadece fotoğraf değil, resmedilirken de hep böyle güçsüzlüğü üzerinden, mağduriyeti üzerinden, kölelik üzerinden onları hatırlatacak fotoğraflar kullanılıyor. Kadını güçlendirecek yerlere referans verilmiyor maalesef. Diğer taraftan da şöyle bir sorunu gözlemledim ben. İşte ne bileyim, eylemlerle ilgili haberler yaparken ya da işte benim çocuğum onur haftasıyla ilgili haberler yaparken. Bizde de şöyle bir hata var. Bizde basın bülteni nedir, basın bildirisi nedir, basın açıklaması nedir gibi ayrımlara hakim olmadığımız için yaptığımız bir açıklamayı otomatik olarak basına gönderiyoruz. Bunlar bazen derdin ne olduğu anlaşılmayan açıklamalar oluyor. Haliyle işte basına her gün yüzlerce bülten, mail geldiğini düşünürsek zaman zaman bunları okumaya fırsatları da olamayabiliyor. İkincisi de işte hiç kullanılmayacak kalitede fotoğraflar gönderiyoruz falan. Sonra yani sadece hani bunun bir LGBT haberi olduğu için ya da sadece bir kadın haberi olduğu için yayınlanmadığını düşünüyoruz. Öte taraftan yani bizim de böyle eksiklerimiz var diyeyim basına haber gönderirken. Belki işte bu taraflarda biraz basın atölyeleri düzenlenebilir. Ne tarz çalışmalar yürütüleceğini biraz kafa yorularak daha çok haber çıkması sağlanabilir.
Evet, ben de aslında bu toplumsal cinsiyet odaklı habercilik atölyeleri oluyor. Kaos GL böyle atölyeler düzenliyor. Kimi kamplar oluyor vesaire. Yani böyle güzel şeyler de oluyor. Ben de onları ekleyeyim o zaman. Çok çok teşekkür ediyorum bu bölüme konuk olduğunuz için. Çok memnun oldum sizlerle tanıştığıma. Sizin eklemek, sormak veya söylemek istedikleriniz var mıdır?
Ben sadece teşekkür etmek istiyorum bizi dikkate aldığınız için. Çünkü bizim için görünür olmak, konuşulmak çok önemli. İşte reklam veremiyoruz. Sadece kadın dayanışmasıyla ve okurlarımızın dayanışmasıyla tanınabiliyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum ben.
Ben de çok çok teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim bu arada.
Benim eklemek istediğim bir şey var. Ben bu işte Mehtap ve Ayşe ile bölümü yapacağımızı Ayşegül Oğuz arkadaşımla paylaştım. Ve işte hangi gün yayınlanacak? 29 Ekim. Ayşe'nin doğum günü olduğunu öğrendim. 29 Ekim'in. Bu bölüm yayınlandığında doğum günün olacakmış. Doğum günün kutlu olsun demek istiyorum.
Çok teşekkür ederim. Ona eklemek istedim. Çok teşekkür ederim.
Mutlu yaşlar.
Çok teşekkür ederim.
Kapanışı yine Sarı Ahmet'le yapmak istiyorum. Sarı Ahmet, feminizmi nerede bulduğumuz önemlidir, kimin sayesinde bulduğumuz önemlidir diyor. Ben sizlerin ve diğer feministlerin yazıları, çevirileri, yayınları ve emekleriyle buldum. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla.
Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.